Ayrım 10.
Görsel uyum hızının ölçümü, retina işlevini değerlendirmek için çabuk ve kolay bir yöntemdir. Günlük yaşam durumlarında koni hücrelerin işlevi, çubuk hücrelerin işlevinden daha önemlidir. Bundan dolayı koni uyumu testi kullanılarak koni uyumunun ölçülmesi, çocuğun düşük aydınlık düzeylerine görsel uyum sağlamasını izleme olanağı verir. Bu test çocuk mavi, beyaz ve kırmızı plastik parçaları birbirinden ayırt ederek 3 kümede toplamayı becerebildiği zaman uygulanabilir. Görme yollarında meydana gelen birbirinden farklı değişiklikler fotofobiye neden olabilir. Akromatopside ve çocuklardaki maküler dejenerasyonlarda bir de çoğu kez retinitis pigmentosa'da çubuk işlevi inhibite edecek pek az koni bulunmasından ötürü çubuk hücreler gün ışığında işlevlerini yerine getirmeyi sürdürürler ve koni hücrelerden çok daha fazla duyarlı oldukları için gün ışığından aşırı derecede etkilenirler. Bu da imgenin göz kamaştırıcı parlak bir sis bulutu içerisinde görünmez olmasına yol açar. Fotofobisi olan çocuklar özenle seçilmiş süzücü mercekler kullanmalıdırlar. Bunlar çubuk hücreleri etkin duruma getiren mavimsi yeşil ışığın geçişini azaltmaya yararlar. Kullanılacak süzücü mercekler bir miktar mavi ışık ve uzun dalga boylarını geçirmeye elverişli olmalıdır. Multilens şirketi posta kutusu 220-S-435-25 Mönchke, İsveç. Farklı dalga boylarını süzmeye yarayan 9 merceklik bir set üretmiş bulunuyor. İsteğe göre bu mercekler yüzeyi polarize edilmiş veya edilmemiş olarak sağlanabilir. Mercek yüzeyinin polarize olması merceklere tatlı bir kahverengi tonunda ve komotik bakımdan beğenilen bir görünüm kazandırır. Bu nitelik ergenlik çağındaki çocukların gözünde özellikle önemlidir. Bu merceklerin daha koyu tonda olanları da vardır. Retinada retinitis pigmentosa benzeri değişiklikler bulunan çocukların değerlendirilmesinde bu birbirinden farklı merceklerin hepsine gereksinim vardır. Usher sendromlu 11 çocuk üzerinde yakında yapılmış olan bir incelemede bu 9 süzücü mercekten 8'i kullanıldı. Ergenlik çağındaki bu çocuklar yalnız geçirgenliği 550 nm olan en koyu renkli merceği yararlı bulmadılar. İncelemenin yapıldığı gün güneşli bir gündü. Fakat kar erimekteydi ve aydınlık Mart ayında olması gereken kadar parlak değildi. Sanırım bu nedenle incelenen çocuklardan bazıları gelecek kış en koyu renkteki merceği de yararlı bulacaktır. Süzücü merceklerin öyle özel bir niteliği vardır ki, onları kendi üzerinde deneyinceye kadar insanın bu özel niteliği, başka deyişle mavimsi yeşil ışığın çoğu süzüldüğü, ve bu nedenle retinaya merceksiz iken gelen ışıktan daha azı girdiği halde ışığın parlaklığındaki subjektif artışı anlaması veya ona inanması güçtür. Aslında artışın nedeni şudur. Çubuk hücreler mavimsi yeşil ışıkta bir düşük aydınlatma düzeyi onları uyardığı zaman işlevlerini daha normal yerine getirirler ve koni görme işlevi aktif durumda iken milyonlarca duyarlı çubuk hücrede etkin olarak görme işlevine katılır. Böylece subjektif ışık parlaklığı artar. Korneadaki veya göz merceğindeki bulanıklaşmanın ya da alerjik tepkilerin neden olduğu fotofobi alışılmış emici merceklerin kullanılmasını gerektirir. Bunlar şimdi o kadar çeşitli renklerde üretilmektedir ki her çocuk kendi beğenisine uygun tonda mercek bulabilir. Süzücü merceklerin seçiminde olduğu gibi kullanacağı emici mercekleri günlük deyimiyle güneş gözlüğünü çocuğun kendisi seçmelidir. Az görmenin değerlendirilmesi çocuğun durumuna uygun düşecek az görme aygıtlarının saptanmasını, günlük etkinlikler sırasında çocuğun görme işlevi üzerinde yapılan gözlemleri, yönlenme ve bağımsız hareket edebilirliği de içerir. Ergonomik sorunlar çözülmediği takdirde kısa uzaklıkta çalışma durumu bozuk beden duruşuna yol açar. Çocuğun sahip bulunduğu görme işleviyle neler yapabileceği, ve görsel yetenekleri okuldaki derslerin her biri bakımından ayrı ayrı değerlendirilmelidir ki, onun gereksinimlerini karşılayacak olan öğretme teknikleri ve öğrenim materyalleri seçilebilsin. Bu da az görme ekibiyle öğretmenler ve çocuğun ana babası arasında işbirliği yapılmasını gerektirir. Ankara'da toplanan bu kongre gibi sağlık ve eğitim personelini bir araya getiren toplantılar, karşılıklı anlayışı geliştirecek, ve her iki grup için bir ortak dil yaratacaktır. Az gören öğrencilerin eğitsel değerlendirmesi. Doktor A. Tuğba Tuncer. Az görenler iki biçimde tanımlanmaktadır. Yasal tanıma göre az gören, bütün düzeltmelerden sonra görme keskinliği 1/10 ile 3/10 arasında bulunan ve görme alanı azalmış olan kimsedir. Eğitsel tanıma göre az gören, görme duyusunu öğrenme amacıyla kullanan ve görsel olarak daha iyi işlevde bulunmak için çevresel uyarlamalar, optik ve optik olmayan araçlardan yararlanması gereken kimsedir. Bu iki tanım az görene iki farklı bakış açısını yansıtmaktadır. Tanımlamada yasal ve eğitsel tanımlardan hangisinin benimsendiği önemlidir. Çünkü benimsenen tanımlar tanılama sürecini etkilemektedir. Ülkemizde tüm yetersizlik gruplarında olduğu gibi az gören çocukların tanılanmaları da tıp modeline uygunluk göstermektedir. Tanılama sürecinde göz hekimi çocuğun sahip olduğu görme keskinliğini ve görme alanındaki kayıpları belirler. İlaç, ameliyat, gözlük gibi tıbbi rehabilitasyon amaçlı önerilerde bulunur ve uygular. Yetersizliğin düzeltilmesi ya da etkilerinin en aza indirilmesi anlamına gelen bu uygulamalar görme yetersizliğinden etkilenen çocuklar için yararlı ve gereklidir. Ancak ülkemizde göz hekiminin koyduğu tanı ile çocuklar hakkında eğitsel kararlar alınmakta, yerleştirilecekleri eğitim ortamları belirlenmektedir. Yani yasal tanıma uygun çocuklar belirlenip özel eğitim ortamlarına yerleştirilmektedir. Bu anlayışın etkisi 1997-1998 öğretim yılında Ankara Mithat Enç Görme Engelliler İlköğretim Okulu bünyesinde açılan az görenler sınıfına öğrenci alınırken de gözlenmektedir. Oysa yetersizlikleri bakımından homojen kılınmaya çalışılan az gören çocukların hekim tarafından belirlenen görme keskinlikleri ile işlevsel görmeleri arasında farklılıklar olduğu gibi eğitsel performansları arasında da farklılıklar bulunmaktadır. Tıbbi tanılama sürecinde göz hekimlerinin çalışmaları doğrudan gözlemler yoluyla bireyin uzak ve yakın görme keskinliği, görme alanı, kas fonksiyonları, göz içi basıncı, renk görme durumuyla ilgili veriler toplamayı içerir. Göz hekimi topladığı verilerin ışığında mevcut göz koşullarını iyileştirme amaçlı uygulamalar yapar. Ancak bireyin sahip olduğu görme keskinliğini özel amaçlarla nasıl kullandığını, bir başka deyişle işlevsel görmesini klinik ortamında belirlemek çok zor görünmektedir. Bu nedenle az gören çocuğun klinik dışında ortamlarda gözlenmesi gerekmektedir. Az gören çocukların eğitsel değerlendirmesinin en önemli boyutu çocuğun kabartma alfabeyle mi, basılı materyalle mi okumayı öğreneceğine karar verme boyutudur. Bu kararı sadece görme keskinliğine bakarak vermek mümkün değildir. Çünkü görme keskinliği, görmenin etkili bir biçimde kullanılıp kullanılmadığını belirlemede iyi bir yordayıcı değildir. Daha fazla görme keskinliğine sahip bir çocuk, görmesini verimli biçimde kullanamıyorken, daha az görme keskinliğine sahip bir başkası, görsel olarak daha iyi işlevde bulunabilir. Bunu ortaya çıkarmak için çocuğun duyu kanallarını nasıl kullandığından başlayarak bir dizi gözlemin yapılması gerekmektedir. Çeşitli etkinlikler sırasında kullandığı belirlenirse bu öğrencinin okuma yazmayı kabartma alfabeyle öğrenmesine karar verilebilir. Buna karşılık görmeyi birincil duyu kanalı olarak kullandığı belirlenen öğrenciler için bazı ek gözlemlere de ihtiyaç vardır. Öğrenci büyük puntolu yazıları mı daha kolay okumaktadır, optik araçlar okumayı kolaylaştırmakta mıdır, basılı materyalle çalışırken çabuk yorulmakta mıdır gibi sorulara da cevap bulunması gerekir. Öğrencinin basılı materyalle okuma yazma öğrenmesine karar vermeden önce eğitimcilerin hekimlerle işbirliği yapmasını gerektiren önemli bir ayrıntı bulunmaktadır. Öğrencinin göz koşulunun sabit ya da ilerleyici olup olmadığı. Eğer öğrencinin göz koşulu ilerleyici özellik gösteriyorsa, kullandığı birincil duyu kanalı görme olmasına rağmen okuma yazmayı kabartma alfabeyle öğrenmesine karar verilebilir. Az gören öğrencilerin eğitsel değerlendirmesinin bir diğer boyutu bağımsız hareket becerileridir. Az gören öğrencilerin kollarının ulaştığı yerin ötesinin onlar için uzak olduğu belirtilmektedir. Bağımsız hareket ise uzak görmeye bağlıdır. Bu nedenle az gören öğrencilerin çok çeşitli ortamlarda bağımsız hareket becerileri bakımından değerlendirilmesi gerekmektedir. Az gören öğrencileri tanıdık ortamlarda hareket ederken gözlemek, onlar hakkında eksik yargılara varılmasına neden olabilir. Öğrenciyi evinde ya da okul ortamında çok rahat hareket ederken gözleyenler, onun bağımsız hareket eğitimine ihtiyacı olmadığını düşünebilirler. Öğrenci hakkında doğru karar verebilmek için farklı ortamlarda ve farklı çevresel koşullarda gözlenmesi gerekir. Öğrenci aydınlık ortamdan karanlık ortama veya karanlık ortamdan aydınlık ortama geçtiğinde kolayca uyum sağlayabiliyor mu? Basamakları ve kaldırımları fark edebiliyor mu? Kalabalık ortamlarda rahatça dolaşabiliyor mu? Trafik ışıklarını görebiliyor mu? Yürüyüş sırasında kullandığı görme alanı nedir? İşlevsel görme alanı hareketlerini nasıl etkilemektedir gibi sorulara ancak eğitsel değerlendirme sürecinde toplanan veriler ışığında cevap verilebilir. Bu sorulara cevap bulunduktan sonra az gören öğrenciye hangi bağımsız hareket becerilerinin öğretileceğine karar verilebilir. Görüldüğü gibi az gören öğrenci için uygun eğitim programlarını hazırlamak için öğrencinin görme keskinliği ve görme alanı dışında pek çok verinin toplanmasına gerek vardır. Eğer tanılama süresinin öğrencileri etkilemekten öteye onları bağımsızlığa hazırlayacak programların oluşmasına ışık tutması isteniyorsa, eğitsel tanılama sürecinin uygulanmasına başlamak uygun olacaktır. Az gören çocukların sosyal bakımdan gelişmelerine, iletişim kurmalarına ve öğrenmelerine öğretim programı yoluyla yardım etmenin yöntemleri. Mrs. Marianne Fulkamp, sayın dinleyicilerim, hepimiz tüm çocuklarımız okul yaşantılarında mutlu ve başarılı olsun isteriz. Bu isteğimizin gerçekleşmesi için eğitsel çevrenin ve istemlerin onlara uygun olmasını sağlamamız gerekir. Az gören çocuklar için bu ne anlama gelir? Eva Lindstedt, Bir Çocuk Ne Kadar İyi Görebiliyor? 1997 başlıklı makalesinde görme gücünün yaşamın ilk günlerinden başlayarak bir çocuğun hareketleriyle eylemlerini nasıl uyardığını ve yönettiğini apaçık yazıyor. Çocukların çevrelerinde gördüklerinin duygusal etkileri onları görme güçlerini daha da çok kullanmaya güdülendirir. Etkin olmalarını, özgüvenli ve kendilerinden emin bireyler olarak yetişmelerini sağlayan bir araç işlevi görür. Erken müdahalenin önemi üzerine konuşan meslektaşlarımız erken yaşlardan başlayarak görmenin uyarıcı ve teşvik edici etkilerinden yararlanmaları için az gören çocukları erken yaşta görme güçlerini kullanmaya teşvik etmenin ne kadar önem taşıdığını belirtmiş bulunuyorlar. Görme gücü aynı zamanda çocuk ile başka insanlar ve çevresi arasında bir iletişim yoludur. Az gören çocuk değişik durumlarda görme duyusunu mu, dokunma duyusunu mu, işitme duyusunu mu yoksa üçünü de birlikte mi kullanacak? Çocuk duruma göre bu iletişim kanallarından en çok işe yarayacak olanı kullanmalıdır. Lindstedt, 1997. İyi ama çocuk hangisinin en iyi olduğunu nasıl bilecek? Lea, az görmenin değerlendirilmesi üzerine konuşması sırasında, değişik eğitsel alanlarda öğrenmeye yarayacak ne kadar görme gücü olduğunu ve hangi eğitsel alanlarda ödünleme tekniklerinin, görme yerine başka bir iletişim yolunu koyma tekniklerinin kullanılacağını belirleyerek çocuğa yardım etmemizi önerdi. Sözü edilen eğitsel alanlar şunlardır. İletişim, yönlenme ve bağımsız hareket edebilirlik, günlük yaşamdaki etkinlikler, yakından görmeyi sürdürmeyi gerektiren etkinlikler. Hivarinen 1997. Bir şeyi becerememek veya başaramamak eğlendirici bir şey değildir. Çocuk panikleyebilir ve depresyona girebilir. Bunlar çocuğun hiç görmemeyi seçmesi ya da tam olarak görüyormuş gibi davranmasına yol açabilir. Her iki seçim de başarısızlığa uğramaktan kaçınmaya ve öz değerini korumaya çalışmanın yollarıdır. Çocuğu başarı elde etmek için harekete geçirelim. Lindstedt, 1997. Ve onun görmeyi haz verici ve denemeye değer bir iletişim yolu olarak düşünmesine yardım edelim. Öğretim programı. Ben öğretim programını formal olan ve formal olmayan tüm öğrenme olanakları olarak tanımlıyorum. Türkiye'deki okulların öğretim programları hakkında bilgim yok ama sanırım hepiniz öteki Türk çocuklarına sağlanan öğrenme yaşantılarına az gören çocuklar da ulaşma olanağına sahip olsun istersiniz. Bugün ele alacağımız konu çocuğun az görenler için kullanılan tekniklere mi yoksa körler için kullanılan tekniklere mi gereksinimi olduğuna bakarak bu öğrenme yaşantılarının nasıl uyarlanabileceğidir. Bu uyarlama yapılırken belli bir etkinlikte çocuğun görsel işlevinin ne kadar rol oynadığı da dikkate alınmalıdır. Teknikler konusunda ne zaman brail, ne zaman mürekkep baskısı, yazı kullanılacağı gibi hep bildiğimiz sorunlar üzerinde olduğu gibi çevrenin hazırlanması üzerinde de duracağız. Lea Hivarinen, görme kaybının çocuğun günlük yaşamını nasıl etkilediğini kısaca belirlemeleri için ana babalara ve öğretmenlere yardımcı olmak amacıyla bir soru formu geliştirmiştir. Ben de çocuğun günlük programında yer alan değişik öğrenme alanlarının hepsini gözden geçirmemize yardım etsin diye bu soru formunu kullanacağım. İletişim, bilgiye ulaşım, sosyal temas. Bunlar okulda hem derslerde hem de oyunda rol oynayan öğretim programının her alanında karşılaşılan sorunlardır. Bu alanla ilgili olarak Lea'nın ortaya koyduğu durumların hepsine değinecek değilim. Yalnızca şunlar üzerinde durmak istiyorum. Olağan iletişim uzaklığından yüzdeki ifadelerin algılanması. Bu özellikle kontrast duyarlılığı zayıf olan çocuklar için çoğu kez bir sorun olur. Böyle bir çocuğun yüz ifadelerini seçemeyeceği, bundan dolayı karşılık veremeyeceği veya beklenmeyen bir karşılık vereceği öğretmenlere ve sınıf arkadaşlarına anlatılmalıdır. Ses tonunun ya da sözlü açıklamaların yararı olabilir. İletici davranım. Sınıf içerisinde veya oyun alanındayken çocuğa hitap edileceği zaman adının söylenmesi onun dikkatini çekecektir. El sallamak ya da sadece bakışınızı ona çevirmek yeterli olmayabilir. Arkadaşların ve başkalarının tanınması. Az gören öğrencinin onları uzaktan görmeyebileceği öğretmenlere ve öteki öğrencilere anlatılmalıdır. Çocuğun yüzleri tanımasını olanaksız kılan bir durumu prosopagnosia varsa bu öğrencilere açıklanmalı, az gören arkadaşlarıyla konuşacakları zaman kendilerini tanıtmaları, örneğin ben Ali diyerek kim olduklarını söylemeleri önerilmelidir. Televizyon veya video seyredilmesi. Batı Avrupa'da eğitimde televizyon ve video kullanılması yaygın bir öğretim yoludur. Bunu sağlayacak donatımın Türkiye'deki her okulda bulunduğu söylenemez. Durum okuldan okula değişebilir. Televizyon ve video kullanılan okullarda az gören öğrencinin bu yoldan öğrenilecek şeylerin çoğunu öğrenmesini sağlamak için başvurulacak önlemlerden bazıları şunlardır. Çocuğun televizyon ekranının yakınına oturtulması kuşkusuz en iyi çaredir. Ne var ki bu, öteki çocukların televizyon ekranını görmesini engelleyebilir. Az gören çocuk videoları sınıf arkadaşlarından daha önce veya sonra seyredebilir. Bu sırada yanında seyredilen video filminin önemli yanlarını belirterek ona yardımcı olacak birinin bulundurulması daha da yararlıdır. Kaynaklar elverişli ise görüntü kontrastını, parlaklığını ve hızını değiştirecek kumandaları bulunan ayrı bir televizyon veya video ekranının az gören öğrenciye tahsis edilmesi ideal bir çözüm olabilir. Bu konu ileride sınıftaki öğretimde ve okul sonrası eğitimin uzaktan öğretim kurslarında video, multimedya kullanımı arttıkça daha da önem kazanacaktır. Bulchjens, Odor ve Mason, 1997. Bilgisayar kullanımı. Video, televizyon kullanımında olduğu gibi bilgisayar kullanımında da az gören öğrenciye ekranın yakınına oturma olanağının sağlanması önemlidir. Öğrencinin okunacak metni, imlecin ve okların görüntülerini büyütmesini, ön ve arka zemin renklerini değiştirmesini mümkün kılan, ayrıca bir metni seslendirerek okuma seçeneği sağlayan yazılımlar, iletişim alanına az gören öğrenciler yararına büyük değişiklikler getirmiş bulunuyor. Parasal kaynaklar el veriyorsa, printere de bağlanabilecek olan bir kucak bilgisayarına sahip olmak, büyük yaştaki çocuğun gören sınıf arkadaşlarına tam olarak ayak uydurmasına olanak verebilir. Bu konuda başlıca sorun, bilgisayar donatımını ve yazılımlarını satın almak, bunların bakımını ve yeni değişikliklere uyarlamalarını sağlamak için gerekli parasal kaynaklara sahip olmak. Ayrıca öğrenciye bunlardan verimli olarak nasıl yararlanacağını öğretecek olan yetiştirilmiş öğretmenler bulunmasıdır. Bu sorun giderildiği takdirde böyle bir öğrenme desteğinin öğrencilere son derece büyük yararı olacaktır. Daha kalabalık gruplarla temas ve iletişim. Çoğunca okuldaki öğretmenler ve öğrenciler az gören öğrencileri tanır ve bilirler. Ama bu az gören öğrenciler onları tanırlar mı? Daha önce de belirttiğimiz gibi az gören çocuğun yüz özelliklerine bakarak insanları uzaktan tanıması genellikle olanaksızdır. Okulda çalışanlara ve öğrencilere az gören öğrenciye seslenirken veya onunla konuşurken kendilerinin kim olduğunu söylemelerinin gerektiğinin anlatılması bu bakımdan çok yararlı olacaktır. Grup öğretiminde grup halinde oynanan oyunlarda ve az gören çocuk yeni bir sınıfa geldiğinde öğrencilerin teker teker kendilerini tanıtmaları, onları iyi göremese bile az gören çocuğun kendini güvenlikte ve o grubun bir parçası olarak hissetmesine, onlarla konuşabileceğine inanmasına yardım edecektir. Bir toplulukta konuşmak üzere bize yaklaşan kişinin veya bizim konuşmak istediğimiz kimsenin adını unuttuğumuz zaman ne kadar sıkıntı duyduğumuzu hep biliriz. Topluluk içinden birinin adını anımsayamamak şöyle dursun, o toplulukta kimlerin bulunduğunu bile bilmemenizin sizi ne kadar güç durumda bırakacağını ve nasıl engelleyeceğini hele bir tasarlayın. Yönlenme ve bağımsız hareket edebilirlik. Evde ve okulda gideceğiniz yerleri bulmak. Bazı okul yapıları, avluları ve oyun alanları insanın yolunu bulmasını, teknik terimiyle yönlenmesini aşırı derecede güçleştirecek kadar karmaşık olabilir. Bu gibi yerlerde merdivenler, beklenmedik engeller de bulunabilir. Okul yöneticileri önlerini görmeyi çeşitli derecelerde güçleştirecek maskeler veya gözlükler takarak kendi okullarının hiç de yabancısı olmadıkları çeşitli yerlerinde yollarını bulmaya çalışsınlar. Bu onlar için çok yararlı bir deneyim olacaktır. Gözü kapalı dolaşabileceklerini sandıkları yerler birdenbire tehlikelerle ve akla gelmeyecek tuzaklarla dolu yerler oluverecektir. Yönlenme ve bağımsız hareket edebilirlik kör çocuklar için gereklidir. Fakat ağırlık payı farklı olmakla birlikte, sesli ipuçlarını olduğu kadar görsel ipuçlarını da tanıyıp ezberlemenin öğrenilmesi, öteki öğrenciler ortalıkta dolaşmadıkları sırada okulun içini, dışını iyice keşfetme ve soru sorma fırsatı verilmesi az gören çocuklar için de aynı derecede önem taşır. Devam ettiği yerel okulda destek hizmeti verdiğim küçük bir oğlan, ben onunla birlikte çevreyi keşif fırsatı buluncaya kadar hep avlunun, okul kapısının hemen dışındaki kısmında oynuyordu. Bu okul çok eski bir yapıydı. Avlusunda farklı düzeylerde bölümler, merdivenli yollar, yağmur yağınca çocukların sığınabilecekleri üstü örtülü yerlerin tavanını destekleyen sütunlar, çimentodan yapılmış, koskocaman dört çiçek saksısı ve daha başka tehlikeler vardı. İki keşif gezisi yaparak çevrede ne var ne yok öğrendikten sonra bu çocuk kapının dibinden ayrılıp avlunun başka yerlerinde öteki arkadaşlarıyla birlikte oynamak cesaretini buldu. Okulun içinde griye boyanmış birçok eski taş merdiven vardı. Küçük oğlanın sınıfa gidip gelirken basamakları fark etmesine yardım etmek için tüm basamakların kenarlarına birer sarı çizgi çekildi. Bu önlem merdivenlerden aşağı yukarı koşuşan öteki çocukların da güvenliğini artırmaya yaradı. Koridorların iyi aydınlatılması da sınıfların aydınlatılması kadar önemlidir. Kapı çerçevelerinin duvarın renginden farklı bir renkle boyanması, az gören öğrencilerin sınıfa girip çıkarken yollarını daha kolaylıkla bulmalarına yardım edebilir. Spor, bale, orkestra ve tiyatro çalışmalarına katılım. Çevrenin az gören çocuklara göre düzenlenmesi konusunda iken bu çalışmalarla ilgili önemlere de değinelim. Spor ve tiyatro etkinlikleri çoğunca genişçe alanlarda veya salonlarda yapılır. Görsel olarak algılayamayacakları kadar büyük ve normalde çok gürültülü olduklarından bu gibi yerler az gören çocuklara ürkütücü gelebilir. Bundan dolayı içinde bulunduğu yerin boyutlarını ve biçimini biraz kavrayabilmesi için az gören çocuğu o yerde dolaştırmaya önem verilmelidir. Duvarlar genellikle hep aynı renktedir. Pencere, kapı gibi birkaç şey dışında çocuğa yolunu bulmasında yardımcı olacak hiçbir ipucu yoktur. Bazılarında pencere bile bulunmaz. Az gören öğrencisi çokça olan bir okul, jimnastik salonunun köşelerinden her birine yukarıdan aşağıya koyu renkli bir çizgi ve tüm duvarlar boyunca da tabana paralel olarak yerden bir metre kadar yükseğe yine koyu renkli bir çizgi çekmiştir. Bu çizgiler az gören çocukların yollarını bulmalarına, başka deyişle kendilerini yönlendirmelerine yardım etmektedir.